Ayrım 11. Paris. Tarık yeni aldığı kravatı boynuna bağlarken keyifle ıslık çaldığının farkında bile değildi. Sonra birden gözü takıldı aynadaki aksine ve kendinin dudaklarını büzüp uzatmış, ıslıkla Lili Marlin'i çalarken yakaladı. Utandı, sustu. Bu kadar sevinç göstermenin alemi yoktu. Alt tarafı genç bir kadını yemeğe çıkartacaktı. Ne olmuş yani diye düşündü. Kadın Macardı. Sarışın ve yeşil gözlüydü ki bu iyiydi. Fransızcası ve aksanı biraz bozuktu ki bu çok çok iyiydi ve lisanını hayli ilerletmiş olsa da Tarık'ın işine geliyordu. Fransızcaya genç kadından daha hakim olması. Tarık'ı tek telaşlandıran bu akşam saatlerce birlikte olacağı az tanıdığı Margot'la konuşacak konu bulamama ihtimaliydi. Ailesindeki kadınların dışında baş başa ve uzun uzun sadece Sabiha ile konuşmuştu bugüne kadar. Sabiha ile konuşmakta hiçbir zorluk çekmemişti. Zaten hep Sabiha anlatmış, o dinlemiş ve onaylamıştı. Sabiha'ya olan tutkusu bu yüzden miydi diye düşünüyordu. Margot'u akşam yemeğine davet ettiğinden beri. Sabiha ile baş başa kalmaktan korkmadığı, konuşmakta zorluk çekmediği için miydi? Margot'u Muhlis tanıştırmıştı ona. Muhlis'in sevgilisinin arkadaşıydı kız. Bir ilaç firmasında birlikte çalışıyorlardı. Birkaç kere hep beraber sinemaya ve tiyatroya gitmişler. Bir gece dört kişi yemeğe çıkmışlardı. Bir hafta kadar önce sen hoşlanmadın mı Margaret'tan diye sormuştu Muhlis. Hoşlandım. Öyleyse neden bir akşam yemeğine çıkartmıyorsun kızı? Gelir mi? Sormazsan hiç öğrenemezsin. Sormuştu. Margot da kabul etmişti. Gidecekleri lokantayı Muhlis seçip onun adına yer ayırtmıştı. Önce pişman olmuştu ama sonra giderek alışmıştı bu fikre Tarık. Böyle hiç tanımadığın biriyle ne konuşursun Allah aşkına diye sormuştu Muhlis'e. Amma da yaptın. Nasıl tanımıyorsun? Kaç kere birlikte çıktık. O başka. Şimdi baş başa kalınca ona memleketini anlat, ailesini sor. Çok güzel olduğundan bahset. Dansa götürecek olursan ayağına basma ve evine bırakırken öp. Ne? Öp azizim. Kadınlar öpülmeyi sever. Dudaklarından mı? Sen ihtiyatlı davran. Önce yanağını dene. Sonra duruma bakarsın. Eve dönünce de bana anlat. Asla. Kibir adam demişti Muhlis. Keşke bir kız kardeşim olaydı da sana verecek. Gözüm arkada kalmazdı hiç. Odalarına giren sekreterin uzattığı metni alıp Muhlis'e vermişti Tarık. Muhlis Bey, bakın Büyükelçilik'ten bir kripto geldi. Siz şimdi bunları bırakın da şunu çözüverin. Muhlis az sonra talimatname ile yanına gelmişti Tarık'ın. Tarık Bey, hoşunuza gidecek bir talimat var burada. Bakın 15.12.1942 tarihli rapora göre kağıtları düzenli olan Türk Yahudileri zorunlu çalışmaya tabi tutulamazlar. Böyle bir durum zuhur edecek olursa onlara koruma sağlayacağımız gayet tabidir. Polis yetkililerine konuyla ilgili talimatlar hatırlatılmalıdır ve gerektiğinde ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulmalıdır diye yazmış Türk sefiri. Derin bir soluk aldı Tarık. Her ne kadar ihtimal vermesem de acaba bu işlere karışmayın derler mi diye bir sual işareti vardı kafamda dedi. Şimdi çok rahatladım. Bu gece kutlarsınız artık. Muhlis göz kırptı Tarık'a. Tarık ciddiyetsizlikten hoşlanmadığı için görmezliğe geldi. Brasier Lip'in beyaz örtülü masalarından birine oturur oturmaz garsona bir Chateau Neuf du Pape ısmarladı Tarık. Muhlis bu şarabı ısmarlaması için çok ısrar etmişti. Kırmızı şarap sevdiğinizi söylemişti arkadaşınız dedi Margot'a. Ben de kırmızıyı tercih ediyorum doğrusu. Gecenin sonunda bu kadar pahalı bir şarap ısmarlattığı için kızacak, baba parası yiyen züppe diye düşünecekti Muhlis için. Margot konuşkan bir kızdı. Tarık ne konuşacaklarına dair boşuna endişelenmişti. Her ikisi de ülkelerini özledikleri için bol bol memleketlerinden söz ettiler. Macarlar ve Türkler arasında müşterekler bulmaya çalıştılar. Margot bir ara Avrupa'da sizler gibi Yahudilere yardımcı olmaya iş edinmiş başka millet yok dedi. Bu insan sevginizden mi ileri geliyor yoksa onlarla bir gönül bağınız mı var? Biz Türklerin Yahudilere el uzatmamız 15. asra uzanır dedi Tarık. Buna geçmişe dayanan bir alışkanlık da denebilir. 1492'de İspanya Kralı Ferdinand'ın mallarına ve paralarına el koyarak ülke dışına sürdüğü Yahudileri zamanın Osmanlı Sultanı kendi topraklarına çağırmış, onlara din, dil ve ticaret serbestisi tanımış, yerleşmeleri için mahalleler tahsis etmiş. Ya neden? Akıllı ve uzak görüşlü bir sultan olduğu için herhalde. Çünkü asırlar boyu bu cemaat Osmanlı'nın en sadık ve çalışkan tebaası oldu. Diğer azınlıklar gibi Osmanlı dağılırken devleti sırtından bıçaklamaya tevessül etmedi. Yahudilerle ilişkilerinizin bu kadar eskiye dayandığını bilmiyordum. Çok eskiye dayanır. Hatta birkaç yıl önce bir inceleme yaparken İstanbul'u fetheden sultanın, biz ona Fatih deriz, bir fermanını görmüştüm. Şehrin fethinden az sonra Fatih, ülkesi sınırları içinde yaşayan Yahudileri İstanbul'a yerleşmeye çağırmış. Neden acaba? Ticarete yatkın, akıllı bir ırk oldukları için mi? Olabilir Margaret. Yahudiler rüzgarla savrulan ve düştükleri topraklara bereket taşıyan tohumlara benzer. Kim demiş bunu şimdi hatırlayamıyorum ama Fatih de böyle düşünmüş olmalı. Bir şey daha var. Hristiyan Avrupalıların kolayca anlayamayacakları. Aramıza karışmış değişik dinler ve ırklar bizi saf kan olduğunu varsayan Almanlar gibi rahatsız etmez. Anadolu öyle bir kaynama noktasıdır ki asıllardan beri. Orada her türlü din, dil ve ırk iç içe geçmiştir. Bir Urfa'mız vardı mesela. Yüzyıllar öncesinde hem Hristiyanlığın hem de İslam'ın yeşerdiği bir şehirdi. Edessa. Niye idi diyorsunuz? Cumhuriyeti kurunca ulus devletine dönüştük. Bu mozaik haliyle Müslüman Türklerin lehine bozuldu. Sizler gibi biz de kendi dinimizi ve ırkımızı birinci sınıf kabul ettik. İnsanlarda mutlaka milli bilinç olmalı. Elbette. Ama milliyetçilik abartılırsa işte bugün olanlar olur. Allah'tan biz ulus devletine dönüşürken başka dinlere olan hoşgörümüzden taviz vermedik. Biliyor musunuz Mesut Tarık, dedi Margaret. Benim Türkiye ile daha önce de bir temasım oldu. Ya öyle mi? Buraya gelmeden önce kendi memleketimde çalışırken Türkiye'ye ilaç ihraç ediyorduk. Bilhassa da sülfamit benim çalıştığım firmada üretiliyordu. Aslında Tarık'ın konusu değildi ama hayal meyal hatırlıyordu. Gerçekten de İngilizler Türkiye'ye başka şeylerin de yanında ilaç ihracatlarını da durdurduktan sonra Türkler ilaç ihtiyaçlarını, özellikle de sıtmaya karşı kullandıkları Etebrin tabletlerini Macaristan'dan almaya başlamışlardı. Gördünüz mü işte, dedi Tarık. Devletlerimiz işbirliğini bizden önce tesis etmiş. Su gibi akıyordu sohbet. Tarık'ın geceye dair tüm endişeleri uçup gitmişti. Ismarladıkları etler geldiğinde Margaret, Tarık'ın tabağına küçümseyen bir göz atmaktan kendini alamadı. Margaret'ın eti adeta çiğdi. Tarık'ınki iyi pişmişti. Siz etinizi çiğ sevmez misiniz diye sordu Margaret. Ben bir aslan değilim, dedi Tarık. Bir süre kendi ülkelerinin yemek yeme alışkanlıkları üzerine konuştular. Tarık sümüklü böcek yemeye çok zor alışmıştı. Fransa'da en çok sarımsaklı sebze yemeklerini seviyordu. Ama mesela ağız tadıyla bir zeytinyağlı dolma gözünde tütmekteydi. Margaret da kendi evinde pişen gulaşı henüz hiçbir lokantada bulamamış olmaktan şikayet etti. Yemeğin sonuna doğru Margaret masanın üzerine eğilerek Tarık'a ''Yahudileri hangi usullerle kurtarıyorsunuz? Hiç Fransa dışına kaçırdıklarınız oldu mu?'' diye sordu. Bir şişe şarabı az önce bitirmişlerdi. Tarık cebindeki parayı denkleştiremem korkusuyla ikinci şarabı ısmarlamamıştı. Margaret bu soruyu sorunca birden canı sıkıldı. İyi ki açtırmamıştı ikinci şişeyi, iyi ki. Kimdi karşısında oturan ve sarışınlığı ile hafifçe başını döndüren bu kadın? Ağzından laf almaya çalışan bir casus muydu, neydi? Ne münasebet, dedi sert bir sesle. Bunu da nereden çıkarttınız Margaret? Biz sadece Türk vatandaşı olduklarını kanıtlayabilenlere pasaport veriyoruz, o kadar. Artık giderler mi, kalırlar mı? Vize mi alırlar başka yerlere? Bizi hiç ilgilendirmiyor. Nasıl oluyor da pasaportsuz olabiliyorlar? Tamam, dedi Tarık içinden. Geldik geleli hep aynı konuda sorular, konuşmalar. Bu kadın ya polis ya casus. Paris'e gelip yerleşmiş Türk Yahudileri var. Pasaportlarını yenilemeye, uzatmaya gerek görmemişler. Başvurdukları takdirde onların pasaportlarını uzatıyoruz sadece. Niye daha önce uzatmamışlar acaba? Belki canları seyahat etmek istememiştir. Olamaz mı yani? Benim annemle babam ve kardeşlerim mesela hiç yurt dışına çıkmadılar. Pasaporta da ihtiyaçları olmadı. Ne kadar sürüyor bu pasaport işlemleri? Keyfi iyice kaçmıştı Tarık'ın. Misafirine kahve içer misiniz diye sormadan eliyle işaret ederek hesabı istedi garsondan. Pasaportun durumuna göre, dedi. Memlekette soruşturma yapılıyor, cevabın gelme zamanına bağlı. Hesabı ödedi, çıktılar. Bir taksiye bindiler. Tarık kızın adresini söyledi şoföre. Arabada hemen hemen hiç konuşmadılar. Bir durgunluk çökmüştü Tarık'a. Evinin önünde Tarık da kızla indi. Kapıya kadar yürüdü. Margaret'ın kapıyı açmasını bekledi. Yukarı gelip bir kahve içmez misiniz diye sordu Margaret. Geç oldu. Başka zaman, dedi Tarık. Kızın elini sıktı. Bekleyen taksiye geri döndü. Kız içeri girince taksinin parasını ödedi. Gecenin serinliğinde yürümeye başladı. Margaret'la akşamın başından beri neler konuştuklarını teker teker hatırlamaya çalıştı. Allah'ın cezası muhlis. Nereden musallat etmişti bu karıyı başına? Pazar sabahı biraz geç uyanıp mutfağa girdiğinde Muhlis'i mutfakta kahvaltı ederken buldu Tarık. "Oo beyefendi, sabah şerifleriniz hayırlı olsun. Kandili geç söndürmüşe benziyorsunuz. Bu saate kadar uyumazdınız hiç. Verdiğim taktik işe yaradı galiba," dedi Muhlis. "Hangi taktikten bahsediyorsun?" "Kapı önünde kız öpme taktiğinden. Kavgacı bir adam olsam suratına bir yumruk indirirdim." "Ne kadar da çabuk sahiplendin elin Macar kızını. Ne demek istiyorsun?" "Kızı öptün mü?" diye sordum. "Hemen alındın." "Sen başıma sardığın bu Macar kızını ne kadar tanıyorsun?" "Jömyüz Koçevek." Dipnot 1. "Vallahi öpmüşlüğüm bile yok Tarık. Jömyüz Koçevek. Onunla yatmışlığım yok." "Sulluk etme." "Tanımıyorum birader. Benim Jenny'nin arkadaşı. Aynı iş yerinde çalışıyorlar. Bir kere beraber geldilerdi şu Montparnasse'teki kahveye. Ben de sana telefon ettimdi gel bize katıl diye. Hatırladın mı? Sen ne kadar gördünse ben de o kadar gördüm kızı. Ne var, ne olmuş?" "Bana sorduğu soruları beğenmedim." "Ne sordu sana?" "Yahudileri dışarı kaçırıyor muyuz? Pasaportları nasıl veriyoruz? Kimlere veriyoruz?" Bir sürü sual sordu. Hiç hoşuma gitmedi. "Gitmediyse cevaplamasaydın." "Mesele o değil. Bu kadın bir casus falan olmasın?" "Ne? Ya da polis ajanı?" "Nereden çıktı bu şimdi?" "O kadar insan kurtardık polisin elinden ve kamptan. Elbette peşimize birilerini takmışlardır." "Tek kurtaran biz değiliz ki. Hikmet var, Rodos'ta Selahattin, Marsilya'da Nazım Beyler var. Onları da izliyorlardır." "Yani şimdi dün gece sen Matahari ile mi yemek yedin?" "Emin değilim ama eğer öyleyse bu senin başıma musallat ettiğin bir beladır." "Yok canım, suçum bununla da bitmiyor. Şıraba da kaç frank ödedim biliyor musun? Ay sonuna kadar bir şişe bira bile bekleme benden bu eve," dedi Tarık. "Her iyi şeyin bedeli yüksek olur. Parası yetene. Önümüzdeki ay konsolos muavinliğine terfi ediyorsun. Daha ne istiyorsun kuzum?" dedi Muhlis. "Şu kız hakkında. Ben Jane'i görünce ağzını ararım. Sakın ha, hiçbir şey söylemeyeceksin. İşleri büsbütün berbat etme," dedi Tarık. "Eğer korktuğum gibiyse olan oldum. Değil de ben mübalağa ettimse bari rezil olmayalım." Muhlis'in uzattığı kahve fincanını alırken gözlerini kocaman açtı Tarık. "Bak bunu amirin olarak söylüyorum Muhlis," dedim. "Anladın değil mi? Tek kelime yok." "Tamam amirim," dedi Muhlis. "Ama sen de bana tek bir şey söyle. Kızı öptün mü, öpmedin mi?" Marsilya. Samuel ve Perla ellerindeki defterden okumaya çalıştılar. "Kız geldi. Bugün hava soğuk soğuk. Üsüvoğuz." "Hayır hayır çocuklar, olmuyor. Bakın ağzıma bakın. Bugün hava çok soğuk. Soğuk. Üşüyoruz. Ü düt gibi. Ü. Haydi bir kere daha," dedi Selva. Ela gözlü olan bütün gücüyle çabaladı. "Bugün hava zok soğuk." "Ava değil, hava. Herman der gibi. H sesini duyacağım. Ava. Havva. Havva. Aferin canım. Biraz çalıştın mı oluyor bak. İhtiyacınız olan 50 kadar cümleyi iyice öğreteceğim size. Perla, şimdi sen söyle." "Pardon, Perla değil tabii. Neydi adın? Söyle bakayım." "Peyi." "Aferin. Senin adın neydi Samuel?" "Sami." Selva elindeki notlara bakıp okudu. "Bu kelimelerin Türkçelerini yazın önce. Sonra ezbere söyleyeceksiniz bana. Ekmek, peynir, çay, kahve, gece, gündüz, abla, ağabey, tuvalet, mutfak, oda. Haydi bakalım yazın." Her üçü de Selva'nın evinde masanın başında oturuyorlardı. 15 gün geçmişti çocukların kimliklerini Nazım Kender'e bırakalı beri. Konsoloshaneye gittiğinin hemen ertesi günü ders vermeye başlamıştı çocuklara. Eğer birer pasaport sahibi olabilmişlerse çocuklar Nazım Bey'e Türkçe teşekkür etsinler istiyordu. Ama konsoloshaneye telefon edip neticeyi öğrenmemişti henüz. "Pasaportlarını çıkartmış olsalardı sana haber verirlerdi," demişti Rafo. "Yapmayacak olsalardı da gel bu kimlikleri al derlerdi." "Ah Selva, niye burnunu sokarsın böyle işlere bilmem. Kendimiz her türlü yardıma muhtaç muhacirlerken..." "Biz belgelerimizi aldık Rafo. Ama gidemiyoruz. Çünkü gitmek için cehennemin içinden geçmek lazım." "Gerçeği itiraf et canım. İstanbul'dan onca afur tufurla çıktıktan sonra şimdi kuyruğumuzu bacaklarımızın arasına sıkıştırıp eve dönmeyi her ikimiz de yediremiyoruz ve savaşı bahane ediyoruz," demişti Rafa gülerek. "Fazla olmasaydı gitmeyi hiç düşünmezdim. Ama şimdi çocuğumuz için burnumuzu kırmalıyız. Şu tren işi gerçekleşirse eğer..." "Rafa," demişti Selva, "sana itiraf etmek istediğim bir şey var." "Yine kimi kurtarmaya kalktın?" "Kimseyi. Birilerine daha Türkçe öğretiyorum. Yolda başlarına bir şey gelmesin diye. Gidecek olurlarsa eğer." Derslere başladınsa İngilizcelerine devam etseydin bari. Bunlara gönüllü ders veriyorum. Sana söyleyecek laf bulamıyorum Selva, demişti kocası. Sen bir alemsin. Türkçe öğrenecekler de ne olacaklar? Bir gün trene binip de, Selva, yoksa trenden de mi bahsettin onlara? Rafa, buraya geldik geleli huyun değişti senin. Sen paçanı kurtarırken geride kalanlar ölsün mü? Selva, bak sen hiç ölümle burun buruna gelmedin. İnsan kendi hayatta mevzu bahisken sadece kendini düşünmeli. Yoksa kurtulamaz. Sen bir kere ölümle burun buruna mı geldin Rafa? Hayır, ama benim genlerimde var ölüm korkusu. Benim ırkımı ölüm 5.000 yıldır kovalıyor. İşte ben de senin ırkından insanları kurtarmak için çırpınıyorum. Senin bu konuda suçluluk duymaman lazım sevgilim. Onların canını ve malını isteyen senin milletin değil. Yaptıklarımı suçluluk duygusuyla yapmıyorum, dedi Selva. İnsaniyet namına yapıyorum. Lütfen sen de bana mani olma. Selva isimlerini Sami ve Peri diye değiştirdiği çocukların dersi bittikten sonra Camila'nın aracılığıyla edindiği diğer öğrencilerini kabule hazırlanıyordu. Kadınlı erkekli 11 kişiydiler. Türkiye ile alakası kalmamış Türk Yahudilerinin torunlarıydılar. Tarık Paris'ten telefon edip üstü kapalı olarak belki birkaç ay sonra Edirne'ye yola çıkabilecek bir trenden bahsettiğinden beri Selva'nın kafasındaki plana göre bu trende yerlerini almak ve sınırları Türk kimlikleriyle geçmek için Türkçe öğrenmek istemişlerdi. Selva da kendini biraz budala gibi hissederek ilkokul çocuklarının alfabesindeki cümleleri koskoca insanlara tekrarlatıyordu. Baba bana at al. Baba bana top at. Al, tut, koş, git, gel. Söyle, ver, al, kaça, nerede, nasıl? Camille onların arasına değildi. O son kurşununu çocukları için kullandıktan sonra kendine hiçbir şey isteyecek yüzü kalmamış olduğundan bir kenarda sessizce oturuyordu. Çocuklar İstanbul'a varabilirlerse oradan Filistin'e giderler günün birinde, demişti. Kocamla ben çocuklarımızı kurtarabilirsek bu mücadeleden vazgeçeceğiz. Başımıza ne gelirse gelsin razıyız. Her şeyi gördük. İyi kötü bugünlere geldik. Yaşadıklarımız bize yetiyor. Konsoloshaneyi aramak istemiyorum Camilla, demişti Selva. İçin içini yiyor, biliyorum ama sabırlı olmak lazım. Cevapları menfi olsa bugüne kadar haber alırdım. Sen nasıl doğru buluyorsan öyle yap, demişti Camilla. Birlikte geçirdikleri o ilk günden sonra senli benli olmuşlardı. Gestapo'nun marifetlerini gözledikten, eşlerine dostlarına telefonla evlerinden çıkmamalarını tembih ettikten ve SS subaylarını yapacaklarını yapıp 4 yıl ağzından ayrılmalarından sonra birbirlerine sarılıp ağlamışlardı. Selva telefon açmıştı kocasının eczanesine. Gittiler Benoit, Rafa çıkabilir depodan, demişti. Çok yorgundu sesi. Camilla arkadaşlarını beklerken o da ister istemez bir iki kelime kapıp öğrenmeye başladığını fark etti. Çayın ne olduğunu biliyordu mesela. Çünkü her gelişlerinde Selva Türkçe olarak çay isteyip istemediklerini soruyordu konuklarına. Camilla çay kelimesini diğer bol S harfli kelimelerden ayrıştırabiliyordu. Hatta bugün bir sürpriz yapmış, evet çay demişti. Hep birlikte alkışlamışlardı Camilla'yı. Dersi biraz erken bitirdi Selva. Küçük Fazıl ateşliydi. Onunla meşgul olması gerekecekti. Konuklar dikkat çekmemek için ikişer üçer, onar dakika arayla ayrıldılar evden. Camilla arkadan çıktı. Selva'nın yanağına bir öpücük kondurarak. Biraz daha sabır Camilla, dedi Selva. Kapıyı Camilla'nın arkasından kapattıktan sonra yatak odasına bir göz attı. Uyuyordu Fazıl. Pencereye yürüdü Camilla'ya el sallamak için. Kadının merdivenlerden inip kapıdan çıkmasını beklerken bir kamyonetin yaklaştığını gördü eczanenin önüne. İçinden kolları SS bantlı adamlar iniyordu. Telefonu koştu Selva. Eczanenin numarasını çevirdi. Benoit Selva'nın sesini duyar duymaz yanlış aradınız diyerek kapattı telefonu yüzüne. Tekrar pencereye koştu Selva. Rafa'yı çekeleyerek eczanenin dışına çıkartıyorlardı adamlar. Pencereyi açtı, avaz avaz bağırdı. Hey mösyöler, hey askerler, bırakın onu. O Türktür, Türk. Bırakın dedim, hey. Kağıtları burada, gelin bakın. Hey Rafa! Sesi kayboldu rüzgarda. Yatak odasına koştu. Başucundaki çekmeceden kağıtlarını alıp fırladı kapıya. Üçüncü kata vardığında nefes nefese yukarı çıkmakta olan Camilla ile çarpıştı. Camilla ellerine sarıldı Selva'nın. Gitme yalvarırım gitme, çocuğunu düşün, dedi. İtti kadını Selva. Merdivenleri üçer ikişer atlayarak koştu aşağı. Camilla yetişmeye çalışıyordu Selva'ya. Kapıya vardığında düşe kalka peşinden gelen Camilla'ya bağırdı. Fazlı'nın yanına git. Sakın yalnız bırakma onu. Selva, Camilla'nın az önce sımsıkı kapattığı ve içeriden kilitlediği ağır demir kapıyı nasıl becerdiyse bir hamlede açtı. Fırladı dışarı. Trafiği aldırmadan karşı kaldırıma geçti. Bir iki araba acı acı gıcırdayarak fren yaptılar. Ve sürücüleri kafalarını camlardan sarkıtıp küfür ettiler Selva'ya. Selva eczanenin önüne vardığında kamyonet hareket etmek üzereydi. Şoförün penceresinin yanına gelip cama vurdu Selva. Başını bile çevirip bakmadı sürücü. Bu kez kamyonetin kapalı kapılarını yumrukladı var gücüyle. Bir taraftan da avaz avaz bağırıyordu. Rafo, beni duyuyor musun Rafo? İn aşağı. Söyle onlara Türk olduğunu Rafo. Araba birden gazlayınca yere düştü Selva. Omuzlarından tuttu biri, yerden kaldırmaya çalıştı. Bırakın, ben kalkarım dedi Fransızca. Elleri üstü başı çamur içinde doğruldu. Yüzü kül gibi bembeyaz olmuştu. Benoît sıkı sıkı sarıldı ona. İçeri gir, eczaneye hayır Selva dedi. Bu soğukta çamurların içinde durma böyle. Eczaneye girince kapıyı kapatıp üstüne kapalı yazan kartonu astı Benoît. Bak bacağın sıyrılmış yere düşerken. Temizleyip tentir diyot süreyim. İstemem Benoît. Beni konsolosa götür hemen. Üstün başın çamur içinde Selva. Ellerini yıka bari. Vakit kaybettirme bana. Kazandığın vakit ne işine yarayacak ki? Nasılsa yarından önce salmazlar onları. Benoît nereye götürüldüğünü öğrenmemiz lazım. Çabuk ol, haydi. Araban nerede duruyor? Arka sokakta dedi Benoît. Şaşkındı. Git, hemen onu getir. Benoît ışıkları söndürdü. Çıktılar beraber. Haydi koş dedi Selva. Dur yahu, kapıyı kilitleyeyim önce. Benoît arabasını almak için yan sokağa sapınca Selva eczanenin vitrinine dayandı. Ellerini yüzüne kapatıp hıçkırmaya başladı. Arabanın sesini duyunca gözlerinden akan yaşları elinin tersiyle sildi. Başını kaldırıp karşı apartmanın üst katına, evine baktı. Tül perdelerin gerisinde gamlı bir hayalet gibiydi Camilla'nın silüeti. Konsoloshanenin önünde kimseler yoktu. Selva arabadan inip merdivenlere koştu. Bir yandan zile basarken bir yandan da eliyle vuruyordu kapıya. Telaşlı ayak sesleri duydu içeride. Belli ki Kavas içerideki gözden bakıp tanımıştı Selva'yı. Kapıyı hem söylenerek hem de merakla açtı. Hayrola ne oldu? Konsolosu istiyorum Nazım Bey'i. Mesai bitti hanım. Bitsin, hemen onu görmeliyim. Çıkalı yarım saat oluyor. Başka birini göreyim o zaman. Başkonsolosu. Kimse kalmadı ki. Herkes evine gitti dedi Kavas. Bana Nazım Bey'in ev adresini verin. Veremem. Allah aşkına elinizi ayağınızı öpeyim. Hanım böyle şeyler söyleme, veremem. Ne var ne oldu? Kocamı götürdüler dedi Selva. O kadar acı doluydu ki kendini ancak 3 kere görmüş olan adamda derin bir acıma duygusu uyandırdı. Kimler götürdü nereye? Gestapo. Gestapo mu? Bir yanlışlık olmasın. Yalvarırım Nazım Bey'i bulmama yardım edin. En sevdiğinizin başı için. Fesübhanallah dedi Kavas. Yalvarıyorum. Nazım Bey bugün Grand Hotel de Louvre'nin pastanesinde biriyle buluşacaktı. Programı değişmediyse oradadır. Selva adamın elini yakalayıp öpmeye çalıştı. Yapmayın kuzum yapmayın. Diyerek elini kurtarmaya çalıştı adam Selva'nın dudaklarından. Selva arabaya döndü koşarak. Benoit'in yanına yerleşirken çek dedi. Grand Hotel de Louvre et de la Paix'e gidiyoruz. Acele et. Nazım Kender Grand Hotel de Louvre et de la Paix'in girişindeki pastanede İtalyan ticaret ateşesi ve eşiyle çay içiyordu. Sırtı kapıya dönük olduğu için içeri rüzgar gibi giren ve kendine doğru koşan kadını görmedi. Ama ateşeyle karısının şaşkın ve biraz da korkulu bakışlarını takip ederek başını çevirdiğinde Selva ile göz göze geldi. Selva'nın üzerinde soğuk ve yağışlı havalara rağmen ne bir palto ne de bir pardösü vardı. Ekose eteği, vedik yakalı kazağı yağmurdan sırılsıklamdı. Nazım kendini yanına diz çöktü ve elini sımsıkı yakaladı. Kocamı götürdüler, dedi kupkuru bir sesle. Gestapo zorla eczaneden çıkardı ve onu bir kamyonete koyarak götürdü. Bulun onu, size yalvarıyorum. Kurtarın Rafael'i. Bakın bütün evraklarını getirdim. Bakın, bakın pasaportu, nüfus kağıdı, ikametgahı, hepsi burada. Selva Hanım, kalkın lütfen. Ayağa kalktı konsolos. Selva'yı da kaldırmak istedi. Selva ayaklanan adamın dizlerine sarıldı bu kez. Onlar kocamı götürmeden onu kurtarın. Neler oluyor dedi ateşe. Ateşinin karısı iğrenç bir böcek görmüş gibi tiksintiyle bakıyordu konsolosun dizlerine sarılmış kadına. Ayağa kalkın Selva Hanım. Selva denedi ama kalkamadı ayağa. Tüm gücünü yitirmişti. Yığıldı kaldı yerde. Arabasını park eden Benoît koşarak geliyordu. Selva'yı yerde görünce korktu. Ne yaptınız ona diye sordu konsolosa. Bayıldı dedi Nazım Kender. Şimdi başka masalardan gelen insanlar etraflarında yavaş yavaş halka olmaya başlamışlardı. "Ben onunla meşgul olurum. Elinizden bir şey geliyorsa gidin yapın ne olur," diye yalvardı Benoit. "Siz kimsiniz?" "Ben Rafael Alfandori'nin arkadaşıyım. Benim eczanemde çalışıyor." "Ne zaman oldu bu hadise?" "Az önce. Hemen size koştuk. Konsoloshaneye. Oradan da buraya." "Nereye götürüldüğünü biliyor musunuz?" "Emin değilim ama istasyon gibi bir şey duydum konuşurlarken." "Ne? Marsilya'nın dışına mı çıkarılıyor?" "Sanırım başkaları da var. Çünkü şey dediydi aralarından biri. Bizi uğraştırma. Treni geciktirirsen seni pişman ederiz," dediydi. Nazım Kender eğilip Selva'nın elinden yere düşürdüğü evrakları topladı. "Selva Hanım'la meşgul olmayı size bırakıyorum, Mösyö," dedi. İtalyanlardan özür dileyerek acele adımlarla dışarı yürüdü. "Lütfen başımıza toplanmayın. Açılın efendim," dedi Benoit. "Madam fenalık geçiriyor. Birazdan kendine gelir." "Neler oluyor? Nedir bu rezalet?" diye sordu İtalyan kadın. Siyah ceketli şef garson, "Bu kadını hemen buradan çıkarın," diye buyurdu. Başlarına toplanmış olanlardan yaşlı bir kadın, "Doktor çağırsınıza, baksanıza bayıldı kadın," diye söylendi. "Hamile olmasın sakın." Selva'yı kucakladı Benoit. Salondakilerin şaşkın bakışları arasında dışarı yürüdü. Serin hava yüzüne çarpınca kendine geldi Selva. "Ne oldu?" diye sordu. "Bir fenalık geçirdin. Seni eve götürüyorum Selva." "Konsolos Rafo, merak etme. Konsolos evrakı alıp gitti hemen. Eminim gerekeni yapacaktır. Senin yapabileceğin fazla bir şey kalmadı. Eve gidip beklemekten başka." Selva indi Benoit'in kucağından. Dizleri titriyor, başı dönüyordu. Koluna girdi arkadaşının. "Kusacağım galiba Benoit," dedi. "Eve kadar dayan lütfen." Selva, Benoit'in kolunda sürüklenerek yürüdü arabaya doğru.